Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosundan sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinde sizlerle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bakalım hatıralar bizi mazinin neresine, kimlerin hatıralarına götürecek? Değerli dinleyiciler, bu hafta yine sizlere maziyi güçlü kalemiyle tasvir eden en tanınmış yazarlardan Ercüment Ekrem Talu'nun iki hatırasını nakletmek istiyoruz. Ercüment Ekrem Talu, gazeteci, romancı, hikayeci, hiciv ustası ve aynı zamanda da meşhur yazar Recaizade Mahmut Ekrem'in oğludur. Biraz evvel size arz ettiğimiz gibi eski İstanbul hayatını bilhassa çok güçlü, parlak ve biraz da hicivci kalemiyle en güzel tasvir eden yazarlarımızdandır. Şimdi onun iki hatırasından biri olan Meddah'la programımızı açıyoruz. Neşeye hayatta bizden çok kıymet veren atalarımız, dedelerimiz, şimdikilere nazaran külfetsiz, basit şeylerle fakat her fırsatta eğlenmesini bilirler, gönüllerinde gamın kökleşmesine meydan bırakmazlardı. Saz alemleri, orta oyunu, hatta karagöz dahi az çok hazırlığı, temaşa dilinde aksesuar tabir edilen bir takım teferruatı icap eylediğinden her zaman ve her yerde bunları bulmak mümkün olmuyordu. Buna mukabil bastonunu eline alıp mendilini de boynuna doladığı gibi her an her tarafa gidebilen, haftanın 7 gününde birbirinden uzak muhtelif semtler dolaşan meddah vardı. Meddah kelimesini iştikak bakımından inceleyecek olursak Arapça medih kökünden medhü sena edici demeye gelmesi lazımdır. Şu halde halkı masal söyleyip taklitler yapıp eğlendiren sanatkâra bu sıfat ne münasebetle takılmıştır? Bu meselenin hallini biz mütehassıslarına bırakıyoruz. Meddah dinlemek 19. asrın sonlarına kadar, hatta 20. asrın ilk yıllarında halkın rağbet ettiği bir eğlence idi. Meddahlığı sanat edinmiş, bununla şöhret kazanmış, hikayeleri ağızdan ağıza hala dolaşan, gramofon plaklarına geçip de el an dinlenilen, yakın vakitlere kadar yaşamış olanlar vardı. Bunların içinde benim de kendilerine yetiştiğim en meşhurları İsmet, Süruri ve Aşki idi. İsmet meşrutiyetten evvel öldü. Hepsinden değerlisiydi. Aşki ile Süruri ise Cumhuriyet devrinde dahi aramızda gördük. Ölümleri şu son 20 yılın içindedir. Tabii bu hatıraların anlatıldığı zamanları kastediyor. Yani 1930'lu yıllar. Meddahlık hakkıyla bu sanata layık olmak isteyen için gerçekten zor bir zanaat idi. Hafızanın çok kuvvetli olması, dilin her türlü taklitlere yatması en birinci şartlardandı. Her akşam ezbere başka bir hikaye söyleyebilmek, dinleyicinin alakasını aynı ölçüde devam ettirmek, tafsilata girişmeyerek vakanın mükalemelerle, fıkralarla canlılığını muhafaza eylemek lazımdı. Sonra meddahların harca alem repertuarını halk dinleye dinleye artık bellemiş, bıkmıştı. Bunlardan çoğu Binbir Gece masallarından, Tutiname'den vesaire halk kitaplarından alınmıştı. Onun için iyi bir meddah, kendiliğinden de zarif, neşeli hikayeler uydurmadıkça dinleyicilerin rağbetini kazanamazdı. Böylece demek oluyor ki onun biraz da hayal genişliğine ve telif kabiliyetine malik bulunması icap ederdi. Nitekim İsmet ile Süruri şöhretlerini bu yolda kazanmışlardır. Süruri'nin 1. Cihan Harbi'ni müteakip, mütareke sıralarında Kayseri Rumları istiklal istiyor hikayesi, onun kendi karihasından çıkmış bir şaheserdi. Aşki, daha basit, daha mütevazi tabakaya hitap eden, bellemiş bulunduğu birkaç tane basma kalıp hikayeyi tekrar edip duran orta kabiliyette bir meddahtı. Fakat bazı taklitleri çok iyi yaptığı için halka kendisini sevdirebilmiş, popüler olmuştu. Meddahlığın ananelerine uyarak nerede icra-i hüner ediyorsa orada yüksekçe bir yere konmuş sandalyesine oturur, alacalı çevresini sol omuzunun üstüne atar, sopasını apışların arasına alır, fesini kulaklarına kadar çeker, "Hak dost!" diye hikayeye girişirdi. Meddah hikayeleri ekseriya, raviyan-ı ahbar ve nakilan-ı asar şöyle rivayet ederler ki, zaman-ı evailde falan yerde şu evsafta biri varmış tarzında bir mukaddime ile başlardı. Raviyan-ı ahbar haber rivayet edenler ve nakilan-ı asar eser, söz nakledenler rivayet ederler ki, zaman-ı evailde evvel zamanlarda falan yerde şu vasıflarda biri varmış. Bu tarzda bir mukaddeme ile başlıyor. İsmet ile Süruri bunu değiştirmişler, hikayeye herhangi bir gülünç fıkra ile girişirlerdi. Bu suretle de kendilerine hava hazırlarlardı. Ondan sonra da asıl hikaye başlardı artık. Lakin usta meddahlar hep aynı mevzuun dinleyicileri usandırmasından çekinerek araya, "Dedim de aklıma geldi" girizgahıyla bir iki tane kısacık ve hoş fıkralarda sıkıştırmak suretiyle zihin dinlendirmeyi adet edinmişlerdi. Bugün ortadan büsbütün kalkan meddahlık, içtimai tarihimizde epey eskidir ve epey de önemli bir yer tutar. Her güzel adetimizi mutlaka Araplara veya Acemlere irca etmeyi itiad edinen eski müverrihler, meddahın da Arapların kıssacılarından, kassilerinden, kassaslarından veya İranlıların kıssanlarından örnek alınmış olduğunu iddia ederler. Halbuki meddahlık, yeni kurulan bir cemiyetin eğlenme ihtiyacından kendi kendine doğmuştur. Maalesef elimizde 15. yüzyıldan önceki meddahlara dair malumat yoktur. Bunlardan ilk defa bahseden eser Tacut Tevarih'tir, Hoca Saadettin Efendi'nin. Bu kitapta 15. asır meddahlarından Karaman Bey'in Nedimi Harman Danası'nın adı geçer. Hatta bu Harman Danası'nın bir de hikayesi vardır. Şimdi Ercüment Ekrem Bey dedi de aklıma geldi. Karamanoğlu'yla Osmanlılar harp ederken Yıldırım Bayezid'in vefatından sonra Fetret devrinde Musa Çelebi vefat etmiş. Yıldırım Bayezid'in oğullarından cenazesi bir yerden bir yere götürülüyor. Bursa'da, Bursa'ya getiriliyor. Rumeli'de vefat etmiş, Serez'de. Cenaze alayını gören Karamanoğlu, Türkler kuvvetli bir birlikle saldırıyorlar diye korkuyor ve tası tarağı toplayıp geri dönüyor. Harman Danası da diyor ki, "Behey beyim," yani Karamanoğlu'na diyor, "sen Osmanoğlu'nun ölüsünden böyle kaçarsın. Ya dirisi gelse nice olurdu halin," diyor. Sonradan tabii bunun cenaze alayı olduğu anlaşılıyor tabii. Harman Danası 15. asırda Karaman Bey'in nedimi olan bir meddah. Fatih Sultan Mehmet'in sarayında da Mustafa, Balaban ve Ömer isimli 3 meddahın taklitli hikayeler anlattıklarını biliriz. Yavuz Sultan Selim de meddahlara aynı teveccühü göstermiştir. Nakkaş Hasan ve Çok Yedi Reis adlarında 2 meddaha sarayında yer vermiştir. Fakat bu sanatın en çok revaç gördüğü devir Sultan 3. Murat devridir. meddah eğlence ile meddah cenani bu devirde şöhret, itibar ve servet sahibi olmuşlardı. 17. asırda meddahlık sanatının bu inkişafı devam etti değerli dinleyiciler. Daima tarihi, şirin zeban kıssahanların cemiyetgahlarda şehname vesaire hikayatı meşhur eden latif menkıbeler naklettiklerini rivayet eder. Yani şirin zaban, tatlı dilli kıssahanların, hikaye anlatanların cemiyetgahlarda, toplantılarda şehname vesaire, şehname İran mitolojisine dair hikayeleri anlatan bir kitaptır. Vesaire hikayatı meşhur eden, meşhur hikayelerden latif menkıbeler, hoş menkıbeler naklettiklerini rivayet ediyor. Evliya Çelebi de aynı asırda meddahlar adedinin 80 olduğunu ve Alay Köşkü önünde yapılan bir esnaf geçit resmine bunların da tahtirevanlar üzerinde, ellerinde çevgan, şakşak dediğimiz ortadan bölünmüş tahta, bellerinde mecmualar, fesahat ve belagat üzere hikayeler anlatarak geçtiklerini kaydediyor. Meddahlık yalnız İstanbul'a mahsus değildi. Sair büyük şehirlerimizde de ehil ve şöhretli meddahlar yetişiyordu. Gene Evliya Çelebi'den öğrendiğimize göre aynı devirde Bursalılar Kurban Hamza, Hırşana Mahmut, Kara Firuz adındaki meddahları dinleyerek def-i melal eyledikleri gibi Hamza, Kasap Kurt, Kandillioğlu gibi taklit ve hikaye üstadları da Erzurumluları eğlendirmekteydiler. Sultan 4. Murad'ın Tıflisi de meşhurdur. Tıfli, huzurda irticalen nakleylediği hikayelere padişahı bile karıştırır ve hoşça vakit geçirmesini sağlardı. 18. asırda Şekerci Salih, 19. asırda Tavşan Tevfik, Şükrü ve hususiyle 70'e yakın hikaye bilen İsmet birer şöhrettiler. Bugün de bu zanaata heves eden var mıdır bilmiyoruz. Geçen yıllara kadar meddah hakkı, tahsin, aşkı efendiler sahidiler. Ötede beride nadiren ilanlarını görüyorduk. Şimdi nerededirler? Sosyal inkılap dediğimiz şey meddahlığı da öldürdü. Fakat bana sorarsanız cidden yazık oldu. Evet, Ercüment Ekrem Talun'un meddahlarla alakalı hatırası bu kadar.
Girdim ya. yaralı bir kuş gibi bekliyordum, gelmiyorsun sanki unutmuş gibi bekliyorum, gelmiyorsun sanki unutmuş gibi. Yağma yağmur, esme rüzgar, yolda yolcum var benim. Yağma yağmur, esme rüzgar, yolda yolcum var
değerli dinleyiciler. Şimdi Ercüment Ekrem Talo'nun ikinci hatırasına geçiyoruz. Bu ikinci hatırası da geçmiş günlere ait bir mesleğe dair. Arzu Halci. Evet, biraz evvel Meddah'ı anlattık. Şimdi Ercüment Ekrem Talo'nun dilinden Arzu Halci. Mahalle mektebini bitirmiş, bazen rüştiye tahsili de görmüş, herhalde el yazısı güzelce, kaideli. Buna mukabil imlası hak getir ama, kulaktan kapma birkaç terkip ibare bellemiş. Kaleminden kan damlar, inci döker, dokunaklı yazar, adamı ipten alır diyorlar. O halde niçin bir baltaya sap olmamış da, böyle sokakta arzacılık ediyor diye dilinizin ucuna bir sual gelir değil mi? Ona da cevap vereyim. Devlet kapısı her zaman iltimassız, arkasız girilmeyen bir yerdir. Sonra da adama bağlanan cüzi bir aylık, senede ya 3 ya 4 defa, o da Cülüs-ü Mayum gibi, Ramazan Bayram gibi sayılı günlerde verilir. İyisi mi? Arzuacilik şüphesiz daha karlı. Amiri, memuru, zorlu eshabı mesalihi, devam mecburiyeti, bin bir türlü esaret zillet yok. Cenab-ı Hak Rezzak-ı Alem'dir, her kişinin gündelik ekmeğini verir. Hem bu iş sermaye de istemez. Ufak değirmi bir masa, bir çini hokka, 3-5 tane kamış kalem, birkaç tabaka eseri cedid kağıdı ile zarf, bir de ince ve renkli kum dolu rihtan. Müşteri de o devirde Allah'a şükür eksik değil. Okuma yazma bilmeyen çok. Kiminin adliyede davası, kiminin de taşrada evladı hayali, yavuklusu. Devlet devairinde, devlet dairelerinde saplanmış kalmış işi. Yüksek makamlara duyuracak derdi var. Var ama bütün bunları usturuplu, dokunaklı yazmak lazım. Haydi Arzu Halci'ye. Gün olur etrafında kesif bir kalabalık görürsünüz. Hepsi birbirinin sırrını keşfetmek istiyormuş gibi kulak kabartırlar. Fakat Arzu Halci kurnaz adamdır, bir şey sezdirmez. Ne yazdın bakayım diye merakla ve sabırsızlıkla soran ihtiyar nineye, sen oğluma mektup yaz demedin mi? İşte yazıyorum der. Bana para yollasın. Buralarda sürünüyorum. Sersefil kaldım. Bunları da yaz, emi. Peki valide hanım. Lakin o gene bildiğini yazar. Ve bazen öyle ıslahlı cümleler kullanır ki, mektubu alan köy imamını, hatibini, muhtarı bir araya topladığı halde manalarını bir türlü sökemezler. Öyle ya, iş bu mahalde ve bu salih şeyhu hatimizde, nanpareye muhtaç bir hale esef iştimalde kaldığım ecilden çent miktar nakit isbal buyurmanızı kemali suzi diraz ile hasreten niyaz ederimi hangi baba yiğit anlar? Zavallı koca karı ise bu üslup karşısında hayrandır. örme kesesinden çil kuruşu titreye titreye çıkarıp masanın üzerine koyarken bir yandan da söylenir: Allah senden razı olsun. Elciğizin dert görmesin. Rabbim, Şeyhülislam kapısındaki katiplere taş çıkarıyorsun. İnşallah oğlana tesir eder de para yollar bana. O gider. Bu sefer sıra mengenli aşçıbaşınındır. Fakat aşçıbaşı ıstılah mıstılah istemez. Onunkisi düpedüz mektup olmalı. Evvela mahsus selam edip hatırı şerifinizi sual ederim. Eğer bizim hakkımızdan suali şerif ve erzan-ı latif buyurulursa lehül hamd, sizlere duadan gayrı kusurumuz yoktur. Hah, gördün mü? Hay Allah senden razı olsun. Bazen çok acele işleri olup da uzun uzadıya mektup yazdırmaya tahammülü olmayanlar için arzuhalci hazır mektuplar da bulundurur. Ver kuruşu, bastır mührünü, al mektubu götür postaya at. Bu usul bir takım yanlışlıklara sebebiyet verir ama ne ehemmiyeti var, dumanı doğru çıksın. Arzuhalciliğin zevkli ve karlı tarafları da olurdu. Bakarsın, bol çarşaflara bürünmüş, peçeleri sımsıkı kapalı, iki taze, ezile büzüle arzuhalcinin yanına sokulurlar. Başının tenha olmasını önceden kollamışlardır. Adamcağızın yanı başına çömelirler. Hacetlerini arza bir türlü dilleri varamaz. Derken bir tanesi koynundan katlanmış bir kağıt çıkarır. Arzuhalciye uzatır. Mahcup bir eda ile, şuna bir cevap yazacaksınız der. Arzuhalci pişkin adamdır, işi derhal çakmıştır. Gözlüklerini düzeltir, burnuna bir tutam enfiye doldurur. Kendisine sunulan kağıdı kemal-i ehemmiyetle okumaya koyulur. O okurken de ötekiler hicaptan soğuk terler dökerler. Kıraatini bitiren arzuhalci, eskimiş, yıpranmış bir cilt arasından kenarı güvercinli, pembe, mor yahut ki filizi renkte kağıtlar çıkarır, sorar. Hangisine yazayım? Pembe daha münasip. İhtiyar adam gülümser. Evet, pembe daha münasiptir. Çoğu da bu rengi sever. Zira pembe, gönlüm sende demeye gelir. Aşk muhaberelerinde, renklerinde dili vardır. Tırnağının üzerinde kalemin ucunu yoklar, kağıdı katlar, eline alır. Tende canım, mürüvvetli sultanım efendim. Kalbi cariyaneme, baisi inşirah olan name-i kerimaneleri, kaç vakitten beru, giriftar olduğum derdi iştiyaka devasaz oldu. Kamış kalem, pembe kağıdın üzerinde cızır cızır işledikçe, sesi peçeli maşukanın gönlünde tatlı tatlı akisler yapmaktadır. Aman güzel olsun emi, kendisi pek malumatlıdır. Merak etmeyin hanım kızım, güldeste-i mekatipte bile böylesinin örneğini bulmak güçtür. O bey her kimse bunu okusun da gözü mektup görsün. Eksik olmayın, biliriz iyi katip olduğunuzu. Ikına sıkına adres de verilir. Mektup hazır olup da kendisine teslim edilince gönüllü taze sorar: ne vereceğiz? Arzuhalci hanımı şöyle baştan aşağı bir süzer, çarşafın kumaşından, biçiminden, eldeki eldivenlerden vesaireden müşterisinin kalantar olduğuna hükmedebilirse tarife yüksektir, iki çeyrek. Bazen de mürüvvete bırakılır: ne verirseniz. O zaman mecidiye de verildiği olur. Akşam olunca, mecidiye nedir? Mecidiye bir sarı liranın beşte biridir. Yani bugün diyelim ki bir sarı lira 150 liraysa, onun beşte biri bir mecidiyedir. Yani 30 lira bir mecidiyedir. İyi para o zamanın behrinde. Çünkü mecidiye gümüş paradır. İki çeyrek ise mecidiyenin yarısı malum. Akşam olunca arzu hacinin dükkan kapamak, kepenk indirmek zahmeti yoktur. Masasını olduğu gibi kaldırır, köşedeki bakkala, pulcuya, aşçıya bırakır. Yahut ki kalemini, hokkasını vesaire ötesini berisini ceplerine koyar, masasını Allah'a emanet ederek gider. Gününü gün etmiş, çoluk ve çocuğunun rızkını çıkarmıştır. Ve aynı zamanda da okuyup yazmak nimetinden mahrum olanlara hizmet ederek az çok sevap da kazanmıştır. Evet değerli dinleyiciler, Ercüment Ekrem Talun'un Arzuhalci namındaki hatırası bu kadar.
bahsetmiş boğazı sularına. Güzelliğin aksetmiş boğazı sularına. Benim her şeyim sensin, seninle bahtiyarım. Sarılmış sinene kollarına. Ah o kızlar sarılmış sinene kollarına. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul. Ah güzel İstanbul, sen benim canımsın. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul. Ah güzel İstanbul, sen benim canımsın.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Hatıralar programında buluşuncaya dek, hoşça kalın.
Hatıralar.